Merhaba ben Mesut Çevik.
Merhaba ben Ersin Kılıç.
İkisi bir de teknoloji ve oyun dünyasındaki gelişmeleri sizlere aktarmak için yine birlikteyiz. Ersin, bu sefer haberlere baktığımda mobil dünya ile bilgisayar dünyasının eşit ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Geçen hafta oldukça fazla mobil telefonlardan konuşmuştuk, mobil cihazlardan. Çünkü hem iPhone 5'in lansmanı vardı, iOS 6 vardı, Nokia tarafında da Windows Phone 8 telefonlar duyurulmuştu. Biraz izleyenlerimizi mobil cihazlara boğduk gibi geliyor
tarafta. Birazcık uzaklaştırarak diğer haberlere de geçelim.
Evet, geçelim. Hemen ilk haberin aslında bilgisayar dünyasından güzel bir kasa haberi olacak. Invin çok değişik bir kasanın duyurusunu yaptı. Ve bu kasa aslında hani genel olarak görünüşüyle de...
Yani hakikaten çok ilginç. Ben ilk gördüğümde direkt olarak kalorifer peteklerine benzettim yani.
Evet, burada lazer kesim, çeşitli alüminyum levhalar, altın vidalarla birbirine tutturuluyorlar. Bu hem ısı yalıtımının iyileştirilmesi için, ısı iletiminin iyileştirilmesi için kullanılıyor. Hem de kasaya oldukça orijinal bir görünüm kazandırıyor. Şunu da belirtelim, hani kasa gerçekten çok değişik görünüyor. Enteresan bir tasarım var. Ayrıca HeFrame isimli kasa limited edition bir kasa. Yani sayıda üretilecek. Bu da herkesin bu kasaya sahip olamayacağı anlamına geliyor. Her ne kadar kalorifer petini andırıyor olsa da eğer fark yaratmak, değişik bir kasaya sahip olmak ve sadece 350 adet üretilen kasalardan bir tanesini evinize koymak istiyorsanız $500 da gözden çıkartmanız gerekiyor.
Yani baktığımızda aslında fiyatının birazcık daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Açıkçası ben tercih etmezdim bu kasayı. Fakat gene özelliklerine bakmak lazım tabii.
Tabii ama yani şimdi bilgisayar dünyasına baktığımızda aslında eğer kullanıcılar fark yaratmak ve kısıtlı üretilen cihazlara sahip olmak istiyorlarsa biraz fazla para ödemeyi de kabul edebiliyorlar. Çünkü zaten 350 adet üretilecek. Bu da 350 şanslı kişiden bir tanesi olabileceğiniz anlamına geliyor. Bence aslında bilgisayarla fark yaratmayı sevenler için iyi bir haber. Bilgisayar dünyasında da bu tip ürünlerin olması aslında. Bakma, tabii harcanan parayı yok, ekonomiyi canlandırıyor. Firmalar daha değişik ürünler için en azından Ar-Ge masraflarını buradan karşılayabiliyorlar.
Limited Edition deyince de oyun dünyası direkt aklıma geldi. Biliyorsun oyun dünyasında da önceden Limited Edition deyince gerçekten belli sayıda üretiliyordu. Fakat şimdi onun da bir sınırı yok. Gene donanımda bu özelliğin kalması da tabii ki güzel bir şey. Fark
evet yaratıyor. Oldukça güzel. Şimdi kasa haberiyle başladık. Hemen ardından kasanın içine geçelim. Direm kullanım oranlarıyla ilgili bir araştırmanın sonuçlarını aktaracağım şimdi. Direm yongaları nedir diyebilirsiniz. Bunlar aslında kullandığımız bellekler, yani DDR bellek, DDR3 olur fark etmez. Kullandığımız belleklerin üstündeki yongalara verilen isim oluyor. Ve şu an baktığımızda aslında cep telefonlarından tabletlere kadar geniş bir alanda çok yoğun bellek kullanımının olduğunu görüyoruz. Zaten bu araştırmada bilgisayarların artık direm kullanım oranlarında %50'nin altına düştüğünün göstergesi olmuş. Ve cep telefonu ve tablet piyasasındaki yükselişin de aslında bir nevi işareti oluyor, kanıtı oluyor bu. Artık bilgisayarlar %49 gibi bir oranla diremlerin genel olarak kullanıldığı platform oluyor. Bunda dizüstü bilgisayarlar ve masaüstüler dahil. Cep telefonları ve tablet piyasasına baktığımızda ise burada hızlı bir artış var. Ve genel olarak direm kullanımının %14'ünü cep telefonu ve tablet gibi cihazlar kapsıyormuş. Önümüzdeki dönemde ise özellikle 2 GB belleğe sahip olan cep telefonu ve tabletlerin yaygınlaşmasıyla mobil cihazların direm kullanım oranlarına daha da büyük artış olacağı öngörülüyor. Zaten biliyorsunuz masaüstü bilgisayarlarda bir gerileme mevcut. Dizüstü bilgisayarlar her ne kadar satışa devam etseler de özellikle masaüstü bilgisayarların satışlarındaki gerileme direm kullanım oranlarının bilgisayar tarafındaki düşüşünü devam ettirecektir diye düşünüyorum.
Aslında buna şey gözüyle de bakmak lazım. Hani bilgisayarların gerilemesindeki en büyük neden de zaten hani casual dediğimiz kullanıcıya ulaşması. Yani mesela zaten kullanıcılar genelde interneti, film izlemeyi kullandıkları için çok yüksek meblağlı bir bilgisayarda almak istemiyorlar ve bu yüzden de tablete yöneliyorlar. Bu da onun en büyük nedenlerinden birisi sanırım. Buradan istersen Mesut direkt olarak ben bir haberi alayım. Çünkü oldukça ilginç ve hani benim için şok edici bir haberdi. BioWare'in kurucuları arkadaşlar istifa etti. BioWare'i daha çok RPG severler yakından tanıyacaktır ki benim de zaten açıkçası birkaç yıl öncesine kadar en sevdiğim firmalardan birisiydi. Fakat Electronic Arts'ın çatısına girmesinden sonra firmanın fanları da benim gibi tıpkı yavaş yavaş firmadan soğumaya başladılar. Çünkü BioWare Electronic Arts'ın çatısı altına girdikten sonra arkadaşlar peş peşe oyunlar çıkartmaya başladı ki zaten en son duyurulan oyun da Mesut RPG oyun yapan bir firmanın Command & Conquer'in yenisini yapması herhalde buna da en iyi örnek olacaktır. Bununla birlikte ilginç olan nokta ise BioWare'in kurucuları istifa etti ve oyun sektöründen tamamen ayrıldılar. Ya aslında, nasıl bir artık baskı mı diyelim, nasıl bir şey olduysa.
Bu baskıdan daha çok Electronic Arts'ta yaptıkları sözleşmenin etkisi olabilir. Ya çünkü bir satın çıkarken alma sözleşmesi yapılacağı zaman genelde hani o sektördeki insanlarla eğer yöneticiliğe devam edeceklerse ayrıldıklarında uzun bir süre sektöre geri dönmeyeceklerine dair bir sözleşme imzalatılıyor.
Ama genelde böylesi ayrılıklara baktığımızda mesela geçen sene Infinity Ward'da da yaşanmıştı benzer bir durum. Ve hemen ayrıldıktan sonra kendi özel firmalarını kurmuşlardı. Buradaki asıl nokta hani böyle firmalar, büyük firmalar, diğer Electronic Arts, Activision gibi firmaların çatısı altına girdikten sonra kendi böyle özenlerini kaybetmeye başlıyorlar. Çünkü firma tabii ki belli bir mali yapıları var, belli bir mali dönemleri var. Ve bu mali dönemleri yakalayabilmek için yapımcı firmalara oldukça baskı yapıyorlar ki bunun örneğini Dragon Age 2'de görmüştük. İlk oyuna göre oldukça kötü bir oyundu. Yani türüne göre iyi fakat ilk oyunla kıyasladığımızda son derece sade ve sıradan bir oyunla karşılaşmıştık. Hazır BioWare'dan bahsetmişken arkadaşlar Dragon Age 3'ün duyurusundan da bahsedelim. Henüz oyun hakkında maalesef bir bilgi bulunmuyor fakat muhtemelen ilerleyen dönemlerde PAX Fuarı ile birlikte yeni haberler de gelecektir. Tabi burada ikilinin ayrılmasından sonra BioWare'den direkt olarak bir açıklama yapıldı ve yeni bir Mass Effect oyununun da geleceği söylendi.
Yani yine aslında otomasyona bağlanmış bir şekilde birbirinin aynı oyunlarla karşılaşacağız.
Call of gibi, Call of Duty'yi biliyorsun her sene çıkıyor, farklı farklı firmalar yapıyor. Fakat başta da söylediğimiz gibi büyük firmaların baskısı sonucunda böylesi özenli firmalar maalesef her sene otomasyona geçerek aslında birazcık daha kendi özenlerinden feragat etmiş oluyorlar.
Aslında Electronic Arts'ın harcadığı firmalardan benim yani içimde ukde kalanlardan bir
çok
tanesi Westwood'dur.
Evet.
Çünkü neden? Strateji dendiğinde akla gelen ilk oyun olan Command & Conquer'ın yapımcı firmasıdır.
Yani Westwood'un kapanıp tamam mı? Direkt olarak Command & Conquer'ı BioWare gibi bir firmaya yaptırmak zaten oldukça abes bir iş gibi gözüküyor.
Zaten bakalım hani serinin son geldiği noktayı da açıkçası pek böyle haz ederek oynamıyorum, görmüyorum. Şimdi hani dedik ya bilgisayar dünyasından başlayalım ama bir dünya ağırlıkta olacak hani eşit ağırlıkta olacak evet. Bu programda diye. Hemen mobil dünyadan çok güçlü bir telefonun duyurusuyla başlayalım. Biliyorsunuz LG tarafında Optimus G geliyor ve Optimus G Snapdragon S4 Pro platformunu kullanan Quad Core ilk Create mimarili işlemciye sahip telefon olma özelliği taşıyacak. Biz Qualcomm'la beraber Berlin'de IQ 2012 etkinliğinde Snapdragon S4 Pro platformunu taşıyan tabletleri test etme fırsatı bulmuştuk ve oldukça yüksek performansa sahipti bu tabletler. Bir cep telefonu nasıl bir performans sunacak açıkçası merakla bekliyoruz. Hani bu tarafta Optimus G'nin sunduğu diğer özelliklere baktığımızda 13 megapiksel bir kamerası var. Çok kendi güzel. Geliştirdikleri bir IPS panel var ki HD IPS panel. Bu IPS panel hem AMOLED ekranlara göre daha az enerji tüketiyor hem de renk doğruluğu ve keskinlik konusunda kat ve kat daha üstün. LG bu sefer çok ciddi bir oyuncu olarak giriyor piyasaya. Ayrıca hani biraz Snapdragon S4 Pro platformundan da bahsedelim. Genelde Quad Core dendiğinde akla aslında Tegra 3 geliyor. Çünkü Tegra 3 ilk Quad Core chipset cep telefonları için çıkan ve hayatımızda kullanmaya başladığımız yongalardan bir tanesi. Fakat Snapdragon S4 Create mimarisi sayesinde hem daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor, hem daha yüksek performans sunuyor, hem de Optimus G'ye baktığımızda şu an piyasadaki en popüler Tegra 3'lü telefon One X'e göre çok daha güçlü bir pille geldiğini görüyoruz. Yani daha enerji tasarruflu bir yongayı daha güçlü bir pille kullanma fırsatı sağlayacak bizlere Optimus G. Bu konudan da baktığımızda pil kullanım süresinde şu an için ayrıntılı bir test mevcut değil fakat çok çok iyi seviyelerde olacağını düşünüyorum. Kullanıcı tarafında da biraz şüpheler mevcut hani bu konuda. Neden? Çünkü LG'nin bundan önceki çıkarttığı telefonlarda ne yazık ki yazılım desteği konusunda birçok sıkıntı yaşandı ve kullanıcılar burada yalnız kaldıklarını hissettiler. Optimus G'de de aynı sıkıntı yaşar mıyız diye düşünüyorlar fakat LG burada bir şeyin sözünü veriyor ve her ay Optimus G'ye özel güncellemeler çıkartacaklarını, telefonla özel olarak ilgileneceklerini duyurdu. Bu da aslında ne kadar güçlü, ne kadar özenli bir telefonun geldiğinde göstergesi oluyor.
Yani daha önceki seriden ders aldılarsa muhtemelen yapacaklardır diye düşünüyorum.
Evet mutlaka öyle olacaktır. Ayrıca Snapdragon S4 Pro platformunda Adreno 320 GPU'su geliyor. Ve bu GPU ile beraber de aslında piyasadaki en iyi oyun deneyimini sunan cep telefonu olma özelliği de taşıyabilir Optimus G. Tabii dediğimiz gibi niye taşıyabilir, edebilir diyoruz. Henüz çok da ayrıntılı bir test etme fırsatı bulamadık. Umarız telefon çok kısa bir sürede elimize ulaşır ve biz de aslında Snapdragon S4 Pro platformunu çok ayrıntılı bir şekilde test eder, sizlere sunarız. Bir diğer haberim de Windows 8 platformundan Windows 8 tablet fiyatlarında Asus'un üreteceği daha doğrusu Windows 8 tablet fiyatlarında bir açıklığa kavuşma olayı yaşandı. Ve sızdırılan fiyatlara baktığımızda Asus'un 600 dolarla 1300 dolar aralığında Windows 8 tabletleri piyasaya sunacağını görüyoruz.
Yani fiyatlara baktığımızda aslında gayet güzel bir yelpaze olduğunu görüyoruz. Çünkü hemen hemen herhalde her cephe uygun tabletlerle piyasada yer edinecekler.
Evet aslında 600 dolar değil de başlangıç olarak 400 dolar seviyesi işaret ediliyordu Microsoft tarafından. Fakat tabii Asus gibi firmalar kendi özelleştirmelerine sahip oldukları için burada maliyetler bazen artabiliyor. Ve baktığımızda Tegra 3'lü tableti de 2 GB belleğe sahip olduğunu, 30 GB ROM'unun bulunduğunu, yine IPS HD ekranıyla beraber kullanıcılara iyi bir deneyim sunacağını görüyoruz ki bu tabletin fiyatı 599 dolar olarak tanımlanmış. Ayrıca bir dock ünitesi mevcut. Bu dock ünitesini biliyorsunuz Asus'un Transformer serisinde moda oldu artık. Bir klavye geliyor yanında ve klavyeyle kullanıldığında aslında tablet tam bir dizüstü bilgisayarmış gibi kullanılabiliyor. Eğer bu klavyeyi de almak isterseniz 200 dolar ekstradan vermeniz gerekiyor. Ve Tegra 3'lü bir tablet ise 200 dolardan satın almış oluyorsunuz ki burada biraz kafalar karışabilir. Çünkü bir dizüstü fiyatına da çok fazla yaklaşmış bulunuyoruz
evet,
burada.
Ya, burada herhalde direkt olarak da kunitesi birazcık fiyat arttırdığı için direkt olarak dizüstüne yaklaşıyor. Ama diğer taraftan baktığımızda fiyatının yani normal olduğunu söyleyebiliriz, fiyat genişliğinin.
Evet, ayrıca hani Windows 8 platformunda bir RT sürümü olacak. Bu RISC mimarili ARM işlemciler üstünde çalışan hani sürüm. Bir de tabii ki x86 sürümü olacak ki x86 sürümünün en büyük özelliği ise geri uyumluluğunun olması. Yani bir Photoshop'u kurup çalıştırabileceğiz mesela rahatlıkla. Bu sürümlerde de yine fiyat uygulamasında sevindirici bir haber var. Çünkü Atom işlemcili Windows 8 Pro platformundan yararlanan tabletler de göreceğiz. Ve Asus buradaki fiyatlandırmasını da $800 seviyesinden başlatıyor. Tabii Core i5, Core i7 gibi işlemciler isterseniz yani çok yüksek başarıma sahip bir tablete sahip olmak istiyorsanız burada $1300'ü gözden çıkartmalısınız ki hani bir tablet için aslında $1300 çok kritik çok bir fiyat.
Bana göre çok yüksek.
Evet, oldukça yüksek.
Mesut, buradan direkt olarak ben bir yılan hikayesinden bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz arkadaşlar, Half-Life 3 ile ilgili şu ana kadar birçok dedikodu yayınlandı fakat Valve firması herhangi resmi bir açıklama yapmadı. Hani bizim künyeye de baktığımızda Half-Life 3 künyesi var. Neredeyse 100 haber var Mesut künyede. Fakat Half-Life ile ilgili resmi olarak hiçbir açıklama yok. Bu seferki açıklama ise Frost kaynaklı bir haber sitesinden geldi ve yeni Half-Life'ın 2013'ten sonra çıkacağı belirtildi. Tabii yeni neslin kapıya dayanmasıyla birlikte Valve'ın da yeni grafik motoruyla beraber yeni Half-Life'ı, yeni Half-Life diyorum çünkü ismin ne olacağı da belli değil. Yani Episode 2, Episode 3 de olabilir. Half-Life 3 olarak da çıkabilir. Geleceği söyleniyor. Hazır Half-Life 3'ten bahsetmişken arkadaşlar, geçtiğimiz haftaki programımızda direkt olarak Black Mesa Source'dan bahsetmiştik. Yapımının tamamlandığını söylemiştik. Ve geçen hafta sonu itibariyle direkt olarak piyasadaki yerini aldı. Tabii ki bedava olduğu için Half-Life severler zaten şimdiye kadar direkt olarak oyunu indirip oynamışlardır. Biz de oynadığımızda çok beğendiğimizi söyleyebilirim. Direkt olarak farklı animasyonlarla beraber oyunu oldukça zenginleştirmişler ki benim de zaten en çok hoşuma giden kısım bu oldu. Seslerden grafiklere bütün her şeyi yenilemişler.
Ersin, aslında Half-Life oynamışlar. Hani tekrar oynama şansına erişecekler dedim. Fakat bir de büyük bir kesim var ki eminim ki Half-Life'ın o ilk başlangıç tadını hiç alamamış, tanışma fırsatı bulamamış kişiler. Şimdi onlara da çok büyük bir şans sunuluyor çünkü oyunu ücretsiz olarak edinebilecekler. Ve şuna inanıyorum ki oynadıklarını da görecekler. Günümüzde yeni nesil olarak tanıtılan birçok oyundan çok daha iyi bir konuya, çok daha iyi bir hikaye anlatımına ve ilerleyişe sahip zevkle oynayacaklarını düşünüyorum.
Ya şunu da söyleyeyim Mesut, hani Half-Life ilk çıktığında muhtemelen senin de başına gelmiştir. Biz Gökhan'la beraber oynadık. Hani meşhur bir tren sahnesi vardı. Evet. Böyle yavaş yavaş girersin ve bayağı bir uzun sürer. Orada hani sürekli olarak sıkılırdık. Hatta o yüzden oyunu bırakanlar da oldu. Fakat şunu söyleyeyim arkadaşlar, herhalde o tren sahnesi, ben sıcağı sıcağına videosunda da aynı şeyi söyledim. Bir 45 dakika olsa direkt olarak herhalde izlerdim. Çünkü hani o duyguları tekrar yaşamak gerçekten çok güzeldi. Mesut'un da söylediği gibi eğer hala Half-Life oynamamış oyuncular varsa kesinlikle indirip oynasınlar çünkü 8 yıllık bir emek söz konusu. Tabii burada son olarak şeyi de söyleyeyim, mesela bizim videomuzda da yorumlar geldi. Oyunun grafiklerini eleştirenler oluyor. Yani bu mu bu kadar süredir geliştirilen oluyor? Fakat arkadaşlar, bu bağımsız bir yapım ve 8 yıldır geliştirilen bir yapım. Sonuçta Source motorunun yapabilecekleri belli. Bu yüzden de birazcık daha ılımlı yaklaşarak bence bu güzel oyunu, çok güzel konulu oyunu tekrardan oynamanın keyfine varsınlar.
Yani sonuçta ücretsiz, para vermiyorsunuz. Evet. Oynamak oynamamak
ve
sizin elinizde.
Hani şeye baktığımızda şu an orijinal Half-Life zaten Steam'de $10 gibi bir fiyata satılıyor. Hani daha iyi grafiklerle ve daha iyi ekstralarla beraber bir oyunu bedava oynamak bana göre çok daha avantajlı bir durum. Buradan arkadaşlar konsol dünyasında bir donanım haberine geçmek istiyorum. Mesela uzun süredir konuşulan PlayStation Super Slim sonunda duyuruldu. 2-3 aydır dedikoduları vardı sürekli. Hatta Gamescom fuarında duyurulacağı söyleniyordu. Fakat Sony bunu Tokyo Game Show'a saklayarak direkt olarak tabii kendi ana vatanında, kendi evinde duyurusunu yaptı. PlayStation Super Slim'e baktığımızda arkadaşlar direkt olarak Slim modelinden %25 daha küçük ve %20 daha hafif olduğunu görüyoruz. FAT kasalardan ise %50 daha hafif bir yapıya sahip. Ben açıkçası yapısını oldukça beğendim. Biraz tırtıklı bir mimari kullanarak farklı bir tasarıma gitmişler. PlayStation Super Slim modeli siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı modelde çıkacak. Ve 500 GB'lık bir hard diske sahip. Tabii 28 Eylül'de Avrupa'daki raflarda yerini alacak ve FIFA 13 gibi bundle paketi de bulunacak. Fiyatına baktığımızda €299 olduğunu görüyoruz. Hani Türkiye'ye 700 milyona geliyor fakat muhtemelen vergilerle beraber bir 50-100 milyon daha fazlalaşacaktır bu fiyat.
Aslında hani Slim modeli bu artık Sony tarafında klasikleşti, biliyorsun. PlayStation 1 için de bunu yapmışlardı. 2 için de bu oldu.
Bu sefer çift slim gelmeleri oldukça.
Evet, o enteresan oldu. Fakat hani teknoloji geliştikçe onlar da üretim maliyetlerinden kısmının yolunu buldukça kısarak daha küçük modeller, daha az enerji çeken modeller yapıyorlar. Açıkçası slim için henüz enerji sarfiyatı konusunda bir bilgi yayınlanmadı. Evet. Fakat eminim ki Yani süper slim modeli slim modeline göre çok daha az enerji tüketiyordur.
Hani bir de şuna bakmak lazım. Yani yeni nesil kapıda diyoruz ama gene en azından 2-3 sene var ki çıktığında da hemen bütün oyuncular tabii ki alamayacaklar. Fiyatı yüksek olacak. Hani yeni oyunlar gelmesi lazım.
Ya sadece The Last of Us için evet, bile yeni yani bir konsol alınır.
PlayStation 3'ün eksklusif oyunlarına baktığımızda gerçekten çok önemli oyunların olduğunu
evet,
görüyoruz
Xbox'a
ki.
Xbox'a göre orada çok daha
hani
avantajlı.
Aynen yeni PlayStation 3'ü yeni almayı düşünen oyuncular muhtemelen süper slim modelini tercih edebilirler.
Evet yani hiç korkmadan da gidip alabilirsiniz. Gerçekten çok sağlam oyunlar geliyor. Ersin ben iki tane fareyle devam etmek istiyorum. Bunlardan bir tanesi üreticisi Cooler Master. Cooler Master dediğimizde tabii ki aklımıza kasalar ve güç kaynakları geliyor. Ve Cooler Master yeni faresiyle de aslında 42 euro fiyat seviyesinde fiyat performans odaklı birini ortaya koymaya çalışmış. Genel olarak baktığımızda 4000 dpi tarama hızı var. 1000 Hz iletişim hızı var. 1.8 metrede bir USB kabloya sahip olduğunu görüyoruz ki DPI ayarları da kullanıcı tarafından sonradan ayarlanabilen bir fare için oldukça iyi özellikler bir arada sunulmuş.
Ya zaten hani benzer performanstaki farelere baktığımızda fiyatıyla tabii ki ön plana çıkıyor ki tercih edilmesinin en büyük nedeni de bana göre fiyatı olacaktır.
Tabii biraz da Cooler Master markası olacaktır. Sonuçta kullanıcıların kasalarından ve güç kaynaklarından güvendikleri bir firma. Bu fiyat etiketini taşıyan bir fare gördüklerine de o markayla birleştirip herhalde çok daha rahat bir tercih yapabilecekler. İkinci bir fare de HP tarafından duyuruldu. Hani HP ve fare dendiğinde tabii ki oyuncu faresi olmadığını rahat bir şekilde anlamıştır izleyenlerimiz. Bu farenin özelliği ise Near Field Communication teknolojisini kullanması. Yani NFC olarak adlandırılan teknoloji. Nedir bunu özel kılan? Biliyorsunuz IDF 2012'de Intel NFC teknolojisini destekleyen ultrabooklar ve dizüstü bilgisayarların aslında çıkacağını duyurmuştu. Bu da bu dizüstü bilgisayarlarla uyumlu çalışmak üzere geliştirilmiş bir fare. Fare Bluetooth üstünden iletişim sağlıyor fakat siz bunu kullanmak istediğinizde dizüstü bilgisayarınızla o uzun süren karmaşık eşleştirme işlemlerini yapmanıza gerek yok. Dizüstü bilgisayarınızı dokunduruyorsunuz. NFC teknolojisi sayesinde her ikisi de eşleşiyor ve direkt bu fareyi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Aslında farenin teknik olarak çok da fazla böyle önemli özellikleri yok fakat NFC teknolojisinin desteklemesi şunu gösteriyor. Artık dizüstü bilgisayarlar, tabletler, cep telefonları bu teknoloji farelerde de kullanılmaya başlandı. Çok daha fazla yerde görmeye başlayacağız.
İlerleyen dönemler için sevindirici bir haber. Yani diğer kablosuz mouse'larda da kullanıldığında herhalde o eziyetten yavaş yavaş
evet,
kurtulmuş olacağız.
Eşleşme ve ek dongle kullanma eziyetinden tamamen kurtulmuş olacağız. Şimdi hani bilgisayar dünyasına haberler verdik. Yine mobil tarafa doğru kayıyoruz. HTC yine Windows Phone 8 telefonlarını duyurdu. Ve Erdi de Amerika'da birebir lansmanı izleme ve değerlendirme fırsatı buldu. Şimdi programımız Erdi'yi konuk edelim ve bakalım HTC'nin Windows Phone 8 telefonlarını nasıl bulmuş. Erdi öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk Mesut.
Bu herhalde bu ay 3. Amerika uçuşun oldu senin.
Ya toplamda üzerine IFA'yı da koyarsak 4 haftadır sürekli yurt dışındayım. Türkiye'de geçirdiğim süre herhalde 3-4 günü bulmaz.
Çok az oldu gerçekten. Windows Phone 8 lansmanında dediğin HTC ile birlikte ve HTC'nin iki telefonunda birebir deneme fırsatı buldun. Bu yüzden de senin burada bu telefonların anlatmanın daha doğru olacağını düşünüyorum. Yani Windows Phone HTC tarafında bir 8X bir de 8S modeliyle duyuruldu. Nasıl buldun telefonları?
Şimdi etkinlik kapsamında HTC'nin altını çizdiği nokta şu, bizim Microsoft olan geçmişimiz 15 yıl önceye gider diyor ki bilirsin sen de yıllarca Windows Mobile telefonları hep HTC üretti. Hatta kendi markasının dışında başka firmaları için de telefon üreten bir firma konumundaydı. Şimdi HTC'nin telefonlarına baktığımız zaman Nokia'dan farklı. Nokia diyor ki benim telefonum Lumia 920 ya da 820. HTC ise Windows Phone 8X ya da Windows Phone 8S diyor. Bu isimlendirmeyi yapmalarının sebebi de şu, diyorlar ki pazarda Windows Mobile, Windows Phone 8 için öncü firma biz olacağız. Buna güvenerek de telefonlarımızın isimlerine bile işletim sisteminin ismini verdik diyorlar.
Bu kadar da iddialar kadar aslında konu hakkında. Şimdi Windows Phone 8X'e baktığımızda genel olarak tepe modeli oynayacak ve teknik özellikleri de zaten Snapdragon S4 platformunu kullanıyor. Çiğ çekirdek 1.5 GHz işlemciye sahip. 1 GB belleği mevcut. Ve ayrıca hem arka hem de ön kamerasıyla da iddialı bir telefon. 8S ise aslında bence en önemli, en üstte durmamız gereken telefon diye düşünüyorum. Çünkü fiyat aralığı 1000 TL'nin aşağısında olacak ve donanımsal özellikleri yine çok yeterli görünüyor.
Evet, Windows Phone 8 ise 1000 liranın altında olacak senin de söylediğin gibi. Hatta Android tarafında HTC'nin yeni duyurduğu kısmen Desire X modeline rakip olarak da gösterilebilir. Bu noktada HTC'nin stratejisi şu, Windows Phone'dan hoşlanırsanız 8S modelini, Android isterseniz Desire X modelini almanız yönünde olacak.
Herhalde bu seçenek sunulduğunda ben kimsenin kalkıp da hani
Desire
X olacağını zannetmiyorum.
Şimdi 8S modeline baktığımız zaman 8X'e göre ciddi kısıtlamalar var. Bunlardan bir tanesi ekran 4 inçe düşüyor ve çözünürlükte 800x480'e indirilmiş oluyor. Arada yine nüans farkı yaratan bazı detaylar var. Örneğin 8X modelinde Gorilla Glass 2 varken 8S modelinde Gorilla Glass var. Birinde SLCD 2 varken birinde SLCD ekran kullanılıyor. Ancak pek çok kullanıcının bence hoşuna gidecek detay, ikisinde de aynı mimariye sahip işlemci kullanılmakta. Sadece 8S modelinde frekans 1 GHz'e düşürülmüş. Ancak bu yine de 1000 liranın altında satılacak bir telefon için performansı kabul edilebilir seviyede olduğunu söyleyebiliriz yani.
Yani aslında genel olarak işlemciyi Desire X'in içindeki işlemciyle karşılaştırdığımızda arada yine dağlar kadar fark var. Çünkü bir tanesi Create mimarisi kullanıyor, bir tanesi Cortex A5.
Kesinlikle. Hatta şimdi 1.5 GHz'e çalışan Snapdragon S4'ü biliyoruz. Çift çekirdek olmasına rağmen yeri geldiğinde pek çok uygulamada 4 çekirdekli platformlardan daha hızlı olmayı başarabiliyordu. Burada ilginç olan nokta grafik birimi de aynı örneğin. Yani dolayısıyla 8X'in grafik yeteneklerinin tamamını 8S'de aslında sahip. Sadece frekanstan doğan ufak farklar var, ancak mobil uygulamalar pek çoğu henüz frekans farkını hissedebilecek düzeyde deneyim yaşatmadığı için pek çok kullanıcı 1000 liranın altına orta seviyenin biraz daha üzerinde yer alan bir telefon alabilecek.
Şimdi aslında benim senin hani buraya davet ederken de ana düşüncem telefonlardan daha çok biraz da Windows Phone 8'in geleceği üstüne konuşmaktı. Çünkü LG ve Sony tarafından da enteresan açıklamalar geldi. Her iki firmada biz Windows Phone 8 telefon kısmında olmayacağız, bu pazara yönelik cihazları üretmeyeceğiz dediler ve aslında genel olarak o ekosistemden ayrıldıklarını duyurdular. HTC ve Nokia ise çok fazla önem gösteriyor. Hatta Samsung'da bir model duyurdu biliyorsun. IFA'da aslında bunu sergiledi.
Atim model.
Şimdi ne düşünüyorsun? Sence Windows Phone 8 hani gider olan bir işletim sistemi mi?
Şimdi Windows Phone 8 ile ilgili araştırmalar var zaten. 2015'e kadar en büyük ikinci platform olacağı söyleniyor. Burada olma ihtimali var çünkü Microsoft yeni bir ekosistem yaratmaya çalışıyor. Yani hani Windows 8 tabletinizde oyun oynadıktan sonra bunu Windows Phone 8 akıllı telefonunuza devam ettirebilmenizin zeminini hazırlamaya çalışıyor. Diğer taraftan tabii Windows 8 işletim sistemi de gelecek. Komple oyun konsolu, akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlar arasında bir denge, bir ekosistem yaratmaya çalışıyorlar. Microsoft'un zaten sahip olduğu pazar payı belli yazılım tarafında. Maddi olarak bulunduğu nokta da çok önemli. Çünkü en nihayetinde uygulama sayısının artması geliştiricilere vereceğiniz katma değerle ilgili bir durum. O noktada potansiyel olan bir işletim sistemi. Tabii ama biraz da zaman ihtiyacı var. Bunu da bence kabul etmek gerekiyor. Üreticilere gelirsek muhtemelen en azından Windows Phone 8'in ilk etabında Nokia ve HTC öncü firmalar olacak gibi görünüyor. Hatta bazıları buna Huawei'yi de katıyor. Ancak Huawei'nin daha modellerini görmedik. Samsung IFA'da bir model duyurdu ama hani sanki yapmış olmak için yapılmış bir model gibiydi.
Tasarım anlamında
sıra Android telefonlardan izler taşıyan bir telefondu. Burada bence dikkat edilmesi gereken nokta şu, biliyorsun Microsoft Surface tabletini duyurdu. Bu tabletin çeşitli renk seçenekleri vardı. Dikkat ederseniz aynı renk seçenekleri hem Lumia 920'de var hem de HTC 8X'de var. Yani bunlar aslında hani Microsoft'un sanki benim Nexus telefonlarım Nokia ve HTC tarafından yapılması istenmiş gibi. Hani Windows Phone 8'e uyarlamak gerekirse en azından şu anki görüntü itibariyle Nokia'nın ve HTC'nin Windows Phone 8 için öncü firmalar olacağını söyleyebiliriz.
Şimdi HTC tarafında Windows Phone 8 S'yi oldukça fazla değerlendirdik. Hani çünkü fiyat aralığı çok iddialı ve kullanıcılar eminim ki ilk tercihler arasında bu telefonu göreceklerdir, değerlendireceklerdir. Fakat 8X'de direkt olarak 920'ye rakip olmasıyla bence iddialı bir telefon. İkisini karşılaştırırsan hani genel hissiyat nasıldı? Sence 8X mi olmuş yoksa 920 tercih edilebilir mi hala?
Şimdi muhtemelen 8X modeli Lumia 920'den biraz daha ucuz olacak. Hatta büyük ihtimalle tutacağını söyleyeceğimiz fiyat ihtimali de 1600-1700 lira civarında olacak.
Aslında bu benim duyduğum 1699 lira ki yine çok iddialı bir rakam.
Evet, bu çok iddialı bir rakam olarak kabul edilebilir. Lumia 920 benim tahminim 2000 liraya yakın olabilir, ancak hani o noktada Nokia biz dirildik, İddialıyız diye fiyatı biraz daha aşağı seviyelere çeker mi, onu bekleyip görmek lazım. İki telefonu kıyasladığımız zaman aslında ikisinin de birbirine üstünü kurduğu alanlar var. Örneğin hani kalınlık ve hafiflik önemliyse ki taşınabilirlik açısından bunlar önemli detaylar. HTC Windows Phone 8X inanılmaz derecede daha önde yer alan bir telefon. En basitinde 50 gram daha hafif. Yani hani baktığımızda iki akıllı telefon arasında 50 gram fark olması önemli bir değer. Bunun dışında ses konusunda ben şunu söyleyeyim. Hani bırakalım Lumia 920'yi, HTC Windows Phone 8X şu an piyasadaki ses kalitesi en iyi akıllı telefon.
Evet, bunun aslında önemli nedenlerinden bir tanesi de artık HTC Beats Audio'yu tamamen donanımsal hale getirmiş durumda.
Evet, son birkaç jenerasyondur Beats Audio ilk kullanılmaya başlandığından beri hep yazılımsal, daha çok equalizer ayarı diyebileceğimiz sesin bir takım yazılımsal modifikasyonlarla iyileştirilmesine giden bir teknolojiydi Beats Audio. Ancak Windows Phone 8X ile birlikte artık donanımsal bir zemin üzerine oturtulmuş durumda. Biz yaptığımız denemelerde orada yine Beats Audio kulaklıklarla hani muazzam ses deneyimi yaşadığımızı söyleyebilirim. İlginç olan detay, şu anda Android tarafındaki yeni nesil HTC telefonlarda bile donanımsal destek yok. Bu aslında HTC'nin Windows Phone 8'e ne kadar önem verdiğinin de bir başka göstergesi olabilir. Kamera tarafında iki telefon da çok iddialı. 8X'in ana kamerası güzel görüntüler çekiyor ama Lumia 920 orada biraz daha iyi bir noktada yer alabilir. Fakat net sonuç söylemek çok zor çünkü fotoğrafları değerlendirmek de çok kolay değil. İki fotoğrafı alıp yan yana koymak lazım. O noktada biliyorsun Nokia 920 lansmanında
bazı sıkıntılar yaşadılar.
Hani sıkıntı yaşadılar yani milyonlarca dolar para harcayıp bu kadar yatırım yapıp ardından da böyle bir sıkıntıyla gündeme gelmek hoş olmasa gerek. Ancak fotoğraf kalitesinin söylendiğine yakın olduğunu bağımsız bazı gazeteciler test ederek onayladılar. Sadece video tarafındaki o yetenek, optik görüntü sabitleme yeteneği merak ediliyor. Yani sesi önem verenler 8X tercih edebilir. Görüntüye önem verenler iki telefon arasında kalabilir ya da Lumia 920'yi tercih edebilirler. Ancak iki telefonda hem renk seçenekleri hem tasarım hem de donanım özellikleri itibariyle çok iddialı geliyorlar. Bunu açıkça söyleyebiliriz.
Eğer de oralara gittin, yoruldun, değerli bilgilerle döndün. Verdiğin bilgiler için teşekkürler.
Ben teşekkür ederim.
Mesut, mobil piyasadaki bu gelişmelerden sonra direkt olarak istersen bir oyun haberiyle devam edelim. Biliyorsun Riot Games Türkiye'deki ofisini açtıktan sonra League of Legends bazında Türkiye'de oldukça iyi işler yaptı ki bunun ilk örneğinde aslında Türkçe League of Legends'ın betasında görmüştük. Birkaç haftalık aradan sonra direkt olarak League of Legends Türkçe dün itibariyle tamamen açıldı. Yani Türkiye'deki sunucular üzerinden artık direkt olarak Türkiye'deki oyuncular League of Legends'ın keyfini yaşayabilecekler.
Bu oldukça önemli çünkü aslında free to play oyunlar tamam hani kolay indiriliyorlar, ücretsizler hemen oynamaya başlayabiliyor insanlar. Fakat yerleştirme olmadan çoğu kişiye karışık geliyor. Çünkü genelde küçük yaştaki oyuncular da bunları indirmek istiyor. Fakat dilleri oyunu anlamaya yetmeyebiliyor ki. Hani bu tarz oyunlara baktığımızda gerçekten ağır bir İngilizce de gerekiyor. Tam olarak anlayabilmek için.
Baktığımızda yerelleşmeyi de oldukça iyi bir şekilde yaptılar ki. Mesela seslendirmede yani direkt sunucu kısmında Murat Kosova var. Direkt olarak hani futbol severler hatırlayacaktır sesini. Ve Cihan Ünal gibi çok önemli seslendirmeler de var ki. Tüm karakterlerin çok özenli bir şekilde yerelleştirilerek seslendirilmesi. Herhalde League of Legends'ın Türkçedeki en büyük avantajlarından birisi olmuştur. Buradan direkt olarak yine önemli bir habere geçmek istiyorum. GTA 5 ile ilgili çok önemli diyebileceğimiz bir haber geldi. Direkt olarak Rockstar'ın teknik ekibinden GTA 5 San Andreas'ı geçebilir diye bir açıklama geldi. Bilmiyorum San Andreas'ı oynadım Mesut ama bana göre GTA serisindeki en başarılı oyun derseniz ben kesinlikle San Andreas'ı örnek veririm.
Bu aslında bütün Grand Theft Auto oynayıcıları içinde yani ortak bir karar diyebiliriz. Evet. Çünkü çok geniş bir haritası vardı, birçok özgürlük seçeneği sunulmuştu. Umarız yeni Grand Theft Auto'da da bu özgürlükler sunulur. Çünkü özgürlükler hakkında henüz çok kesin bilgiler yok.
Ya hani baktığımızda mesela GTA 4 yeni neslin tabii ki ilk GTA oyunuydu. Hatta tek ek paketlerini saymazsak tek GTA oyunuydu. Fakat hani baktığımızda New York şehrine sizi aslında bir hapseden bir yapısı vardı. Hani San Andreas bu yüzden serinin bana göre de en iyi oyunu. Çünkü hani işte ATV'lerle o tepelerden uçmak, direkt olarak yolcu uçağına binerek işte San Andreas bölgesini baştan başa uçmak gibi çok önemli detaylara sahipti. Burada teknik ekibin yaptığı açıklamada direkt olarak San Andreas'ı GTA 5 geçebilir oldu. Hani burada gene tabii ki benzer özellikleri veriyorlar işte. Çok geniş bir yapısı var. Direkt olarak yolcu uçağıyla baştan başa gidebiliyorsunuz gibi örnekler var ki bunlar da zaten beklenen özellikler. Bu yönden de tabii ki GTA 5'i oldukça büyük bir merakla bekliyoruz.
Umarız hani beklenen özgürlüğü de sunarlar bu ev alma, araba alma, araba özelleştirme gibi. Böylece keyifle yıllar boyu oynayacağımız bir Grand Theft Auto'ya da yeniden yani kavuşmuş
muhtemelen
oluruz.
Muhtemelen bu neslin böyle son bombası demeyelim de daha önemli oyunlar da tabii ki gelecek ama hani bu nesilde sürekli oynayabileceğimiz, son dönemde oynayacağımız bir oyun olacaktır diye düşünüyorum.
Mutlaka öyle olacaktır. Şimdi donanım tarafına geçtiğimizde teknoloji dünyasında artık hızlı hızlı haberlere geçmiş bulunmaktayız. Burada ilk haberim de Raspberry Pi ile ilgili. Biliyorsunuz bu bilgisayar projesini geliştiriciler için $100 altında bir bilgisayar oluşturma projesiydi. Ve sonrasında oldukça büyük ilgi gördü ve çeşitli versiyonları piyasaya sürüldü. Ve bu Raspberry Pi bilgisayarlardan 64 tanesini bir araya getirerek süper bir bilgisayar da oluşturulmuş. İngiltere'de yapılan araştırmada $4000 masrafla ve Linux versiyonu, başka bir Linux versiyonu kullanarak Debian isimli 64 tane Raspberry Pi aynı anda bir iş için çalıştırılmak üzere programlanabilmiş. Bu da şunu gösteriyor, aslında uygun fiyatlı bilgisayarlarla da bazı işleri çok hızlı bir şekilde halledebilecek, günümüzdeki masaüstü bilgisayarların çok daha üstünde kabiliyetlere sahip süper bilgisayarlar oluşturulabilir. Araştırmacılara örnek olması açısından da Lego'dan bir kasa yapılmış mesela bu Raspberry Pi bilgisayarlara.
Direkt zaten yapısı da Lego parçaları gibi yani 64 tane.
Evet 64 tane bilgisayar Ethernet kablolarıyla birbirine bağlanmışlar. Az enerji tüketiyor. Böylece aslında önümüz gelecekteki süper bilgisayarların da nasıl olabileceği konusunda bize bir fikir veriyor. Çünkü mobil işlemciler de çok fazla gelişmeye başladı. Mobil işlemcilerin en büyük özelliği yüksek işlem güçleri yanında çok az enerji tüketmeleri. Böylece çok ufak bir alanda belki onlarcasını 20 tanesini bir arada çalıştırabiliyorsunuz. Hani bu özelliklerinden dolayı da Raspberry Pi özellikle geleceğin nasıl olacağına, enerji tüketiminde nasıl böyle faydalar sağlanabileceğini iyi bir işaret yaratmış burada. Bir diğer teknoloji de bilgisayar başında yoğun şekilde çalışırken biliyorsunuz bazen e-posta uyarısı geliyor ya da bir arkadaşımız alttan mesajlaşma programından nasılsın diye sorabiliyor, bu ilgimizi dağıtıyor. Japonya'da geliştirilen bir teknoloji sayesinde ise bilgisayar başında yoğunlaştığımız dönemlerde bu tip iletilerin tamamen kapatılması ve bizim işte yalnız başımıza bırakılması sağlanmaya çalışılmış ve denekler üstünde yapılan deneylerde %80 başarı ulaştığı da görülmüş teknolojinin. Performans artmış ve genel olarak da şöyle bir şey var, sistem doğru çalışmış. Çünkü hani bilgisayarın başında sizin o an yoğunlaşıp yoğunlaşmadığınızı anlaması için çeşitli kriterler devreye sokuyor. Ve bu kriterlerin de deneklerin %80'inde işe yarıyor olması büyük bir çoğunluğumuzun çok rahat bir şekilde bu teknolojiden yararlanabileceği anlamına geliyor. Sadece masaüstü bilgisayar olarak düşünmeyelim bunları, belki cep telefonları veya tabletlerde de yoğunlaştığımız dönemlerde bazı şeylerle ilgilendiğimiz durumlarda bu kısa mesajların ve anlık iletilerin arka plana itilerek, kapatılarak çok daha verimli bir çalışma ortamı yaratılması
özellikle
sağlanabilir.
Özellikle hani konuşma anlarında bunun yapılması şart diye düşünüyorum. Çünkü bazen hani mesela telefonda başkasıyla konuşurken direkt olarak arkada işte mail geldiğinde veya WhatsApp'ta bir uyarı geldiğinde hani sesi kısarak direkt olarak gelen uyarıyı ön plana çıkartması tabii ki büyük bir problem. Hani umarım mobil piyasada da buna benzer örnekler kullanılır.
Umarım olur. Hatta müzik dinlerken artık biliyorsun iletileri kapat diyor fonksiyonlar artık mobil cihazlara eklenmiş durumda. Bir diğer haberde sosyal ağlarla ilgili biliyorsunuz Google Plus'la birlikte sosyal ağlar oldukça iddialı girdi. Kimileri beğendi, kimileri beğenmedi. Fakat Google son yaptığı açıklamayla beraber 400 milyon kullanıcı ulaştıklarını açıkladı. Hani genel olarak yorumlara baktığımızda kullanıcılar bizi zorla üye yaptı. Her Gmail kullanıcı zaten Google Plus üyesi oluyor. Bu yüzden de bırakamam, bu kadar abartı çıkması doğal, ben hiç kullanmıyorum
hani
demişler.
Hani şeye bakmak lazım, aktif kullanıcı sayısına bakmak lazım. Çünkü hani senin de bir hesabın var, benim de bir hesabım var. Fakat en azından bir 3-4 aydır herhalde Google Plus hesabıma girdiğimi hatırlamıyorum.
Evet
yani.
Bu yüzden de ben bir anket sorusunda aslında izleyenlerimize bunu sormak istiyorum. İki tane sorumuz var. Bir tanesi kullanıyor musunuz? Bir tanesi de üye misiniz?
Hani en azından aktif olarak kullanıyor musunuz?
Evet, aktif olarak kullanıyor musunuz? Şimdi en azından üyelerin sayısına bakacağız, aktif kullananlara bakacağız. Burada belki bir sonraki programda bir kıyaslama yapmış
evet,
oluruz.
En azından bir hani bu açıklamanın doğru mu yoksa aktif kullanıcı sayısı da birazcık bizim
en azından şişirme bir rakam olup olmadığı ortaya çıkmış olacak. Bir diğer haberimiz de Apple yeni bir pil lisansı üstünde çalışıyormuş. Hani genel olarak patent başvurusu yaptığında bu ortaya çıkmış. Ve 2010 yılında yaptığı patent başvurusunda ilginç bir detay var. 2007 yılında yaptığı bir cihaz için patent başvurusunda da aynı pil sisteminden bahsettiği ortaya çıkmış. Yani aslında uzun bir süredir firma bütün cihazlarında çalışan evrensel bir pil teknolojisi üstünde çalışıyormuş. Bunun nasıl bir önemi var? Bu çıkartılabilir bir pil olacak. Çünkü iPhone'un baktığımızda en büyük eksikliği aslında
Pilinin çıkmaması
ve bu yüzden de çift bataryayla dolaşamamız. Hani hızlı bir şekilde pili değiştirebiliyorsak uzun yolculuklarda oldukça fazla işimize yarayacak. Belki gelecekte dizüstü bilgisayardan çıkartıp telefona takabildiğimiz pillerle çalışmaya başlayabiliriz. Tabii ki her patent başvurusu gerçeğe dönüşecek diye bir olay yok. Fakat Apple'ın bu konuda çalışıyor olması da demek ki kullanıcılardan gelen talepleri değerlendirdiği anlamını taşıyor.
En azından bu konuda belli bir çalışmalar yaptığının kanıtı yani.
Evet, kanıtı. Bir diğer yine iPhone'la ilgili haber de aslında. iPhone 5'in SunSpider sonuçları yayınlandı. SunSpider sonuçları aslında telefonun browser'ının Java kabiliyetlerini test ediyor ve işlemci biraz da yazılımla ilgili bir test. Yazılım ne kadar iyi olursa aynı işlemci üstünde çok daha iyi skorlar almanız olası. Ve bu testte düşük olan skor daha iyi temsil ediyor. iPhone 5'in 900 puan sınırını aşıp 600 puan seviyelerinde bir sonuç elde ettiğini görüyoruz. Şimdi çift çekirdekli işlemcili bir telefondan bahsediyoruz burada. Neden 900 puan sınırını söyledim? Çünkü Snapdragon S4 Plus platformunu kullanan Create mimarili Android bir tablette ben maksimum 999 rakamını görebildim. 615 çok çok iddialı bir skor. Eğer gerçekten böyle gelecekse eğer telefon, browser konusunda, mobil web tarayıcı konusunda piyasadaki en iyi mobil cihazlardan bir tanesi olacağını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bir tanesi demeyelim, belki de en iyisi olacak.
Ya farka baktığımızda zaten çok büyük bir rakam
çok
farkı
büyük
var.
Bir rakam farkı var. Hani burada yazılımın neden üstüne duruyorum? Orada şöyle bir durum da mevcut. Hani Windows'lu bir cihaza baktığımızda çift çekirdekli işlemcili daha iyi sonuçlar elde edebiliyor burada. Hani burada en azından karşılaştırma konusunda bir fikir sahibi olabilecek izleyenlerimiz. iOS 6 da aynı zamanda yayınlandı. Apple tarafındaki gelişmelerden bir tanesi bu. iOS 6'nın yayınlanmasıyla beraber de birçok yeni özellik kullanıcılara sunuldu. Tabi bazı özelliklerden de mahrum kaldılar. Bunlardan bir tanesi de Maps özelliği mesela iOS 6'dan çıkartıldı.
Evet, Google'da yaşanan problemlerden dolayı ve YouTube'da direkt olarak aslında hani birleşik olarak gelmiyor. Daha sonradan indiriyorsunuz.
Evet, daha sonradan indiriyorsunuz. Enteresan özellikler bu kullanıcıları çok memnun etmeyecektir diye düşünüyorum. Hani yerleşik olan bir özelliğin kaldırılıp tamamen değiştirilmesi. Evet. Ve yeni gelen harita özelliğine baktığımızda ise kullanıcıların şu an için çok memnun olmadığını görüyoruz. Büyük ihtimalle sorunlar giderilecektir. Fakat hani birdenbire bu değişikliğe gidilirken en azından markette Maps uygulaması da halihazırda yer alıyor olsaydı belki birçok kullanıcının yani daha fazla işine yarayacaktı.
Markette baktığımızda aslında YouTube uygulamasının yer aldığını görüyoruz. Ben de dün itibariyle iPhone 4'e direkt olarak iOS 6'yı kurdum. aslında hani marketten indirdiğim YouTube'un birleşik olarak YouTube'dan daha stabil çalıştığını da söyleyebilirim.
Evet, aynı zamanda şunu da söyleyebiliriz. iOS 6'da ne gibi yenilikler geldi hep konuşuluyordu. Arayüzde çok fazla bir değişiklik yok fakat Siri'de iyileştirmeler mevcut. Her ne kadar ülkemizde kullanamıyorsak da artık Siri'den bir programı çalıştırabileceksiniz, spor müsabakalar hakkında bilgiler alabileceksiniz ya da film, müzik gibi uygulamalar hakkında yine bilgileri sorup elde edebileceksiniz ki bunlar önemli gelişmeler. Apple'ın yeni geliştirdiği harita sisteminde artık sokak sokak, cadde cadde bize navigasyon hizmeti sunulabilecek. Navigasyon hizmeti tabii ki 3 boyutlu bir sistem tabii ki. Ülkemizde çalışmıyor. Facebook entegrasyonu getirilmiş durumda. Artık aynı Twitter'da olduğu gibi her an her yerden telefonun üst menüsünü çalıştırarak Facebook'la interaktivite kurulabilecek. Bu da iOS 6'nın aslında en öne çıkan gelişmelerinden.
Özelliklerinden birisi. Mesut, buradan istersen benim kısa haberlerimle yavaş yavaş programın da sonuna gelelim. Direkt olarak ilk haberim Sony Liverpool'la alakalı. Sony Liverpool geçtiğimiz dönemlerde resmi olarak kapatılmıştı. Hafta içinde firmanın resmi tweet adresinden arkadaşlar biz hayattayız diye bir mesaj geldi. Tabii bunun üzerine direkt olarak hani basın, oyun basında Sony'ye bazı mailler göndermiş. Sony'den ise bunun sonucunda yorum yok açıklaması gelmiş. Hani direkt olarak Sony'ye bağlı olan bir firmanın biz hayattayız demesi ve Sony'nin ise buna yorum yok demesi herhalde oldukça ilginç. Direkt olarak daha sonra Mesut biliyorsun geçtiğimiz dönemlerde Tim Schafer Kickstarter projesi başlatarak aslında bir akımın da başlamasına neden olmuştu. Ve çok kısa bir sürede hedefine ulaşmıştı. Kickstarter'dan yararlanan son firmaysa arkadaşlar Obsidian oldu ki RPG severlerin yakından tanıdığı bir firma. Project Eternity için direkt olarak yeni bir Kickstarter projesi başlattılar. Ve 25 günlük hedeflerini tam 24 saatte tamamlayarak 1.1 milyon doları toplamayı başardılar. Şu anki rakama da baktığımızda ise hemen hemen 2 milyona yaklaştıklarını görüyoruz ki bu da başarılı olduklarının en büyük kanıtı.
Aslında herhalde oyun yapımcıları artık kaliteli yapımlar için bu hani dedik ya elektronik arts firmaları evet. Satın alıyor ve tüketiyor tamamen diye. Bu tip yollara başvurarak çok daha kaliteli yapımları oyun severlerin hizmetine sunacaklar.
Hani burada şey de söyleyeyim ben mesela BioWare'in kurucularının ilk istifa ettiklerini duyduklarımda dedim herhalde yeni bir firma kurarak Kickstarter üzerinden yeni bir proje geliştirecekler diye düşünmüştüm. Fakat oyun dünyasından tamamen ayrılmaları büyük bir sürpriz oldu. Bir diğer önemli haber ise Last Guardian'la alakalı arkadaşlar. Sony'nin artık yılan hikayesine dönen oyunu sürekli olarak işte geliştiriliyor, iptal edildi diye söylentileri vardı ki başındaki isim Uyamada'nın da ayrılmasıyla birlikte artık oyunun tamamen iptal edildiği söylenmişti. Uzun bir süreden sonra Tokyo Game Show'da direkt olarak açıklama geldi ve oyunun hala yapım aşamasında olduğu söylendi. Muhtemelen tabii ki gene uzun bir süre sonra karşımıza çıkacaktır. Son haberim ise Metro 2033 serisiyle alakalı arkadaşlar. MGM firması biliyorsun film sektöründe, sinema sektöründe oldukça önemli bir firma. Metro 2033'ün isim haklarını satın alarak aslında bir nevi sinema adaptasyonunda müjdesini vermiş oldu. Muhtemelen birkaç sene sonra arkadaşlar Metro filmi beyaz perdede boy gösterecektir diye düşünüyorum.
Evet, bir ikisi birin daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.